Ayrım 24, sayfa 206. Sabahları küvetine yıkanma suyunu benim taşımamı istiyordu. Aslında bu iş ikinci mevki kameralarına bakan temiz ve güzel hizmetçi kız Lucia'nın göreviydi. Sıkış tıkış kamerada beline kadar çıplak kadının yanı başında dikilip ekşimiş hamur gibi gevşek ve sarkık sarı bedenine bakarken ister istemez Kraliçe Margot'un bronzdan dökülmüş gibi biçimli esmer bedeni aklıma geliyor ve rahatsız oluyordum. Ambar görevlisinin karısı sık sık mızıldanarak yakınıyor ya da kızgın ve alaycı bir sesle habire bana bir şeyler söylüyordu. Kadının lafı nereye getirmeye çalıştığını asla algılayamamakla birlikte bu sözleri acıklı, sefil ve utanç verici buluyordum. Ama bu durum hiç de keyfimi kaçırmıyordu. Çünkü gemide olup bitenlerden de, ambar görevlisinin karısından da uzakta, kendi alemimde yaşıyordum. Ben Yakov denilen koskocaman yosunlu bir taşın ardındaydım. Bu taş gece gündüz demeden bir yerlere sürüklenen bu dünyayı benden ayırıyordu. Bizim Gavrilovna sana sırılsıklam aşık. Uyan ve mutluluğun tadını çıkar. Benimle dalga geçen yalnızca Lucia değildi. Tüm garsonlar Gavrilovna'nın zaafını biliyordu. Aşçı kaşlarını çatarak bu karı her şeyi tattı dedi. Şimdi de az pişmiş küçük bir pasta yemek istiyor. Tüh çamına yandım. Gözünü dört aç Peşkov, dört aç. Yakov da babacan bir tavırla öğüt vermeye başladı. Hiç kuşkusuz, eğer 2 yaş daha büyük olsaydın seninle başka türlü konuşurdum. Ama senin yaşında bu iş pek doğru değil. Ama hani bir şeyler hissediyorum diyorsan keyfin bilir tabii. Kes, dedim. İğrenç bir şey bu. İyi o zaman. Az sonra basılmış saçlarını parmaklarıyla kabartmaya çalışırken kısa, keskin tümcelerle yeniden laf sokuşturmaya başladı. Bu işe bir de kadının açısından bakmalısın. Onun işi de berbat, durumu perişan. Köpek bile okşanmaktan hoşlanır, insansa daha çok hoşlanır. Bir kadın sevildikçe güçlenip serpilir. Bu tıpkı mantarın rutubetli sevmesine benzer. Kadın da kendinden utanıyor, biliyorum ama elinden ne gelir? Vücudu sevilip okşanmak istiyor. Hepsi bu. Onun fıldır fıldır oynayan gözlerini yakalarım umuduyla dik dik bakarak sordum. Ona acıyor musun yoksa? Ben? O kim ki? Benim anam mı ha? İnsan anasına bile acımıyor da. Yahu amma acayip çocuksun be. Güldü. Patlak bir davul gibi ses çıkarıyordu. Kimi zaman ona bakardım da ıssız bir boşluğa, zifiri karanlık, dipsiz bir uçuruma yuvarlanır gibi olurdum. Herkes evli. Sen niye evlenmedin, Yakov? Niçin evleneyim? Her zaman kadın bulabilirim. Bu kolay. Evli bir adam aynı yere saplanır kalır. Tıpkı iyi köylüler gibi. Oysa benim toprağım verimsiz. Az bir şey vardı, onu da gelip amcam aldı. Küçük kardeşim askerden dönünce amcamla bozuştu. Mahkemelik oldular. Derken kafasına sopayla vurdu. Kan döküldü. Bu yüzden 18 ay içeride yattı. Hepsi bir kez düşmeye gör. Hiç yolu yok. Çıkınca yine hapishaneyi boyladı. Karısı genç, eğlenceli bir kızcağızdı. Öf, bunları ne diye anlatıyorum sanki? Evlendiğin zaman kendi köpek kulübenin patronu oluyorsun. Ama bir asker asla kendi başına buyruk olamaz. Tanrı'ya dua eder misin? Ama acayip çocuksun be, elbette ederim. Nasıl edersin? Her türlü ederim işte. Dualarında ne tür şeyler söylersin? Öyle fazla duadan anlamam ben. Basit bir dua bilirim. Tanrım yaşarken beni koru. Huzur içinde öleyim. Ah Tanrım, hastalıklardan bizi koru. İşte buna benzer şeyler. Ne gibi şeyler? İşte öyle şeyler. Ne söylersen söyle Tanrı'ya ulaşır. Bana akıllıca ve eğlendirici oyunlar yapmasını bilen sevimli bir enikmişim gibi canlı bir ilgi ve incelikle davranırdı. Geceleri onunla otururduk. Yağ, is ve soğan kokardı. Soğanı çok seviyordu. sulu soğanları hatır hutur ısırarak elma gibi yerdi. Sonra da birdenbire ricada bulunurdu. Hadi Alyosha, şiir oku da dinleyelim. Ezbere birçok şiir biliyordum. Ayrıca en sevdiğim şiirleri geçirdiğim bir de kalın defterim vardı. Ona Ruslan'ı okudum. Soluk alırken hırıltısını tutmaya çalışarak sağır ve dilsizler gibi hiç kımıldamadan dinledi. Okumayı bitirdiğim zaman yavaşça "Avutucu, küçük bir öykü," dedi. "İyi toparlanmış. Bunu sen mi uydurdun? Pushkin mi?" dedin. "Mukin, Pushkin adında bir beyefendi vardı. Onu bir sefer görmüşlüğüm var." "O değil. Bu uzun süre önce öldürüldü." "Niye?" Kraliçe Margot'un anlattığı kadarıyla öyküyü kısacık anlattım ona. Yakov dinledikten sonra sakin bir tavırla "Karıların yüzünden nice erkeğin canına okunuyor," dedi. Ona sık sık kitaplarda okumuş olduğum çeşitli öyküleri anlatıyordum. Bütün bu öyküler birbirine karışarak alabildiğine ateşli tutkularla, çılgınca bir sömürüyle, yüce soylulukla, efsanevi zaferlerle, düellolarla ve ölümlerle, saf sözcüklerle ve alçakça eylemlerle dolu. Hiç bitmek bitmeyen güzel bir yaşamın upuzun öyküsüne dönüşüyordu. Benim yorumumla Rocambole, La Mole'nin, Anibal'in ve Collana'nın yiğitçe özelliklerini kazanıyor. 11. Louis, Gardelet Baba'ya benziyordu. Cornet, Otletaev, 4. Henry'ye karışıyordu. Kafama estiği gibi kahramanların karakterlerini değiştirdiğim, olayların akışını karıştırdığım bu uzun öykü, ne istersem özgürce yapabildiğim bir dünya oluşturuyordu. Tıpkı büyük babamın tanrısı gibi ben de öykünün kişileriyle oynayabiliyordum. Yarattığım bu edebi karmaşa, gerçeği doğru bir biçimde görmemi engellemeden, yaşayan gerçek insanları anlama isteğimi kırmadan, beni saydam ama aşılmaz bir perdeyle kuşatıyor, yaşamın ölümcül zehirlerinden ve hastalıklı çirkefinden korunmamı sağlıyordu. Kitaplar beni birçok şeyin yaralayamayacağı bir duruma getirmişti. İnsanların gerçekten nasıl aşık olduklarını ve nasıl acı çektiklerini öğrendikten sonra artık genel evleri ziyaret etmem olanaksızdı. Birkaç kapiklik bu bayağı uçarılıklar beni tiksindiriyor. Bunu tatlı bulan herkese de acıyordum. Rocambole bana nasıl güçlü olunacağını, olayların akışına nasıl kapılmamak gerektiğini öğretiyordu. Dumas'ın kahramanları ise kendini yüce bir davaya adama isteği uyandırıyordu. En sevdiğim kahraman neşeli 4. Henry'ydi. Varenger'in olağanüstü şarkısı sanki onun için yazılmıştı. O köylüye çok haklar verdi. Kendisi ise içmeyi severdi. Öyle ya, ulus mutlu madem ki, kral niçin içmesin ki? Romanlarda 4. Henry halkına yakın, iyi bir adam olarak resmediliyordu. O güneş gibi parlak biriydi. Fransa ise yeryüzünün en güzel ülkesi, şövalyeler diyarıydı. İster köylü giysileri, ister kral kaftanı giymiş olsun, orada soylu insanlar vardı. Henri Pitou, D'Artagnan kadar yiğitti. Henry öldürüldüğünde yana yana ağladım. Ravelyak'a öfkeyle diş biledim. Bu kral, ateşçiye anlattığım tüm öykülerde neredeyse her zaman baş kahramandı. Yakov da Fransa'yı sevmişti ve ona Henrik diyordu. Bu kral Henrik iyi herifmiş be, onunla balığa da çıkılır. Adam kafa dengi. Yakov asla heyecanlanmaz, sorularla asla sözümü kesmez, kaşları düşük, yüzü kımıltısız, küf bağlamış eski bir taş gibi sessizce dinlerdi. Ama herhangi bir nedenle okumayı kesecek olsam hemen sorardı. Bu soru muydu? Henüz değil. İyi o zaman, ne duruyorsun? Fransızlardan söz ederken imrenerek içini çekerdi. Güzel ve serin yerlerde yaşıyorlar. Nasıl yani?
Biz sıcakta çalışıyoruz ama onlar hep gölgede. Hem sonra işleri hiç yok. Hepsinin de işi gücü yiyip yatmak. Ne eğlenceli yaşam.
İyi ama onlar da çalışıyor.
Senin öykülerinden bu anlaşılmıyor ama, derdi haklı olarak.
Birdenbire kafama dank etti. Okuduğum kitapların birçoğunda soylu kahramanların ne iş yaptığına ya da nasıl geçindiklerine ilişkin kesinlikle hiçbir şey yoktu.
Yakup, ben azıcık kestireyim dedi. Hemen oraya, oturduğu yere kıvrıldı. Bir dakika sonra burnundan ıslıklar çıkararak düzenli soluklar almaya başlamıştı. Sonbaharda kama kıyıları kızılak çalan kahverengine, ağaçlar atın rengine bürününce ve güneşin eğimli ışınları beyazlaşınca Yako beklenmedik bir biçimde gemiden ayrılıverdi. Bir akşam önce bana şöyle demişti oysa:
"Yarından sonra Perm'de olacağız. Seninle hamama gideriz. Güzel bir buhar banyosu yaparız. Sonra da çalgılı bir meyhaneye gideriz. Ne eğlenceli olur ama. Akardeon çalarken izlemeyi çok severim ben."
Ama Sarıpul'da gemiye şişman bir adam bindi. Adamın yüzü pörsüktü. Kadın gibi de ne sakalı vardı ne de bıyığı. Sırtında onu sıcacık tutan kısa bir palto ve başındaki tilki kürkünden kulaklı başlık ona büsbütün kadın havası veriyordu. Hemen daha sıcak bir yer olan mutfağın yanındaki masaya oturdu. Bir fincanla tabak getirdi. Giysinin önünü açmadan ve başlığını çıkarmadan kaynamış sarı bir su içmeye başladı. Bu arada şıpır şıpır terliyordu. Sonbahar bulutları inceden inceye sürekli atıştırıyordu. Adam yüzündeki terleri mendiliyle sildikçe yağmur diner gibi oluyor ama yeniden terleyince yağmur hızlanıyor gibi oluyordu. Kısa bir süre sonra Yakov adamın yanında bitiverdi. İkisi birlikte bir haritayı gözden geçirmeye başladılar. Yeni yolcu parmağını haritanın üzerinde gezdirirken ateşçi sakin bir sesle konuşuyordu. "Öyle mi? Ne çıkar? Olsun varsın, boş ver." Yolcu ayaklarının dibindeki deri bir çantayı açtı, haritayı içine yerleştirdi. İncecik bir sesle, "Peki öyleyse," diye karşılık verdi. Yakov işbaşı yapmaya gitmeden önce adamın kim olduğunu sordu. Kıkır kıkır gülerek "Hadım," dedi Sibiryalı. "Çok uzaklardan yani. Acayip bir adam. Kah orada kah burada yolculuk eden bir yol mahkumu." At toynağına benzeyen ağır siyah çizmeleriyle güverteye vura vura yanımdan ayrıldı. Ama birden durdu, göğsünü kaşıdı. "Onun yanında çalışacağım. Perm'e geldiğimizde bana eyvallah. Önce trenle gideceğiz. Sonra ırmak yoluyla ve daha sonra da belki de atla. Yolculuk 5 hafta mı ne sürecekmiş. Dünyanın yolu be."
Yakov'un bu ani kararına şaşırmıştım. "Onu tanıyor musun peki?" diye sordum.
"Nereden tanıyacağım? Onu hiç görmedim ki. Onun geldiği yere de hiç gitmişliğim yok."
Sabahleyin Yakov üstünde kısacık, kirli bir ceket, ayağında eski püskü çizmeler ve başında ayıcığın kenarsız hasır şapkasıyla göründü. Demir gibi parmaklarıyla elimi sıkarken, "Var mısın benimle gelmeye?" dedi. "İstersen seni de alır. Sorayım ister misin? Eğer bir şeyleri kestirmesine izin verirsen sana para bile verir.
İnsanın bir yerini kesip sakatlamak onların ibadet biçimidir. Bunun için para da öderler."
Hadım kolunun altında küçük beyaz bir bohçayla küpeştenin yanında dikiliyor, ölü gözlerle Yakov'a bakıyordu. Boğulmuş bir adam gibi şişmişti. Onun için ne düşündüğümü Yakov'a alçak sesle söyledim. Ateşçi yine elimi sıktı.
"Boş ver. Her insan kendi tanrısına dilediği gibi ibadet eder. Bizi ilgilendirmez. Hadi eyvallah. İyi şanslar."
Ve Yakov Şumov hantal bir ayı gibi ayaklarını sürüye sürüye uzaklaşıp gitti. Yüreğimde hüzünlü, garip duygular uyandı. Ona hep acıyor, hem kızıyor, kim bilir belki de biraz imreniyordum. Kendi kendime kaygıyla düşünüyordum. Hakkında hiçbir şey bilmediği o yerlere bu adam niçin gitmişti? Ve Yakov Şumov nasıl bir adamdı? 12. Bölüm. Sonbaharın sonlarında gemiler seferden çekilince bir ikon atölyesinde çıraklığa başladım. Bir gün olsun ayık görmediğim yaşlı bir kadın olan patronum Vladimir Aksani ile bana
"Artık günler kısa, geceler uzun," dedi. "Gündüzleri dükkanda çalışırsın, akşamları
alıştırma yaparsın. Ufak tefek ayağına tez bir tezgahtarın ellerine teslim edildim. Tezgahtar yakışıklı ama hasta yüzlü genç bir delikanlıydı. Sabah hayasında alacakaranlıkta birlikte tüm kenti boylu boyunca kesen, tüccarların yaşadığı İlinka Caddesi'nden yürüyerek Nijni pazarına gelirdik. İkon dükkanı birinci kattaydı. Burası bir eşya deposundan bozma, tek küçük penceresi demir çatılı, bir galeriye bakan, karanlık, demir kapılı bir yerdi. Dükkan değişik boyutlarda ikonlarla, ikon çerçeveleriyle ve Slav kilisesi dilinde basılmış sarı deri ciltli kitaplarla tıka basa doluydu. Kapı komşumuz bir dükkanda da ikonlar ve dinsel kitaplar satılırdı. Bu dükkanın sahibi olan siyah sakallı tüccar, Volga'nın öte yakalarında özellikle Kerş yöresinde çok bilinen eski inananlardan bir İncil bilginin akrabasıydı. Dükkan sahibine fare gibi ufacık gözleri ve küçük gri yüzüyle ihtiyar bir adamı andıran kara kuru oğlu yardım ederdi. Dükkan açılınca hemen meyhaneden kaynar su alıp getirirdim. Çaylar içildikten sonra da ortalığı süpürmek, ikonların tozunu almak zorundaydım. Daha sonra galeride bir aşağı bir yukarı dolaşarak ve gözlerimi kartal gözü gibi açarak olası müşterileri bitişik dükkana kaptırmamaya çalışırdım. Tezgahtar kesinlikle inanmış bir tavırla "Müşteriler enayidir." derdi. "Nereden satın aldıkları umurlarında bile değildir. Yeter ki ucuz olsun. Neye para verdikleri konusunda da bilgileri yoktur." Parmaklarıyla vurarak ikonların tahtalarını tıpırdatır, bu konudaki uzmanlığıyla övünerek bana ders vermeye başlardı. "Bu küçük güzel bir parça, fiyatı ucuzdur. 15 ya da 17,5 santim yüksekliğinde sehpa gerektirmez ve bir başkası 25'e 27,5 sehpa istemez. Azizleri biliyor musun? Unutma. Vonifati sarhoşluğa birebirdir. Şehit varvara diş ağrısına ve ani ölümlere iyi gelir. Kutsanmış fasili. Hummaya karşıdır. Bakireleri tanıyor musun? Bak, pişmanlık bakiresi. Üç kollu bakire. Abalatskaya bakiresi. Pokrova, Semstralnaya." Değişik ikonların değerlerini, işçilik kalitelerini, boyutlarını kısa zamanda ezberledim. Değişik tiplerdeki bakirelerin ikonları arasındaki farkı öğrendim. Ama hangi azizin neye iyi geldiğini aklımda tutmakta zorluk çekiyordum. Düşüncelere dalarak kapıdaki dikilirken tezgahtar birdenbire beni sınavdan geçirmeye başlardı. "Zor doğumlara yardım eden kimdir?" Eğer yanlış bir yanıt verirsem küçümseyen bir havayla "Bakıyorum aklın yine bir karış havalarda ha?" diye sorardı. En zoru da müşterileri kandırarak dükkana çekmekti. Kabaca çizilip boyanmış ikonları hiç beğenmediğim için onları satmak canımı sıkıyordu. Benim gözümde kutsal bakire büyükannemin anlattığı gibi genç, güzel ve nazikti. Dergi resimlerinde de öyle görünüyordu. Ama bu ikonlarda uzun gaga burnu ve tahta gibi kollarıyla yaşlı ve ürkütücüydü. Pazarın kurulduğu çarşamba ve cuma günleri işler canlanır, sık sık köylüler, yaşlı kadınlar ve kimi zaman bütün bir aile galeriye gelirlerdi. Hepsi de Volga boylarındaki ormanlarda yaşayan kuşkucu somurtkan eski inanç yanlılarıydı. Koyun postu bir ceket ve ev yapımı kalın giysilere bürünmüş, izbandut gibi hantal bir adamın sanki bastığı yeri çökertmekten korkarcasına galeri boyunca yavaşça yaklaştığını görürdüm. Adamın karşısında utanıp sıkılırdım. Büyük bir çaba harcayarak yoluna dikilir, ağır çizmelerinin çevresinde gezinerek sivrisinek gibi vızırlardım. "Ne istemiştiniz efendim? Yorumlu mezmurlar kitabı mı? Efrem Siyeri'nin çalışmaları mı? Krilov'un kilise yasalarını mı? Dua kitaplarını mı? Lütfen bir görün efendim. Arzu ettiğiniz ikonlar, en canlı renkler, en iyi işçilikle, en uygun fiyatlarla bizde. Tüm azizlerin ve bakirelerin ısmarlama ikonlarını da yapıyoruz. Belki ailenize doğum günü için bir ikon almak isterseniz. Rusya'nın en iyi atölyesi burasıdır. Kentin en işlek dükkanı." İlgisiz, vurdum duymaz müşteri uzun süre tek laf etmeden öylece durur. Sanki bir köpekmişim gibi tepeden tırnağa beni süzer. Sonra birdenbire elinin tersiyle beni yana iterek komşu dükkana girerdi. O zaman bizim tezgahtar kepçe kulaklarını ovuşturarak bana öfkeyle çıkışırdı. Göz göre göre kaçırdın müşteriyi. Komşu dükkandan yumuşak ve okşayıcı sesler, ayartıcı sözcükler işitilirdi.
Biz burada koyun postu ya da ayakkabı satmıyoruz. Ama Tanrı'nın hayır duası gümüşten de altından da daha değerlidir. Ona paha biçilmez.
Bizim tezgahtar kıskançlıktan yüreğinin yağ eriyerek biraz hayranlıkla "Boş ver!" diye fısıldardı. "Köylünüz nasıl da ağzından girip burnundan çıkıyor?" Heriften ders al ders. Artık çok çalışkan ve dikkatli bir çıraktım. İnsan bir işi yapıyorsa hakkıyla yapmak zorundaydı. Ama müşterileri dükkana çekmek ve onlara ikon satmak konusunda en küçük bir başarı gösteremiyordum. Bu somurtkan ve suskun köylülere sürekli bir şeylerden korkuyormuş gibi başları öne eğik, küçük farelere benzeyen kadınlara acımamak elde değildi. Onlara ikonların gerçek fiyatını gizlice çıtlatmak, fazladan 20 kapik kazıklanmalarına engel olmak isterdim. Hepsi de aç ve yoksul görünen bu insanların bir mezamir kitabına 3,5 ruble ödemelerini yadırgardım. En çok da bu kitabı satın alırlardı. Kutsal kitaplarla ikonların çizim ve boyanmaları alırlardı. Kutsal kitaplarla ikonların çizim ve boyanmaları konusundaki bilgileriyle beni şaşkınlığa düşürürlerdi. Bir seferinde kandırıp dükkana çektiğim kır saçlı ihtiyar bir adam birdenbire ters ters "Rusya'daki en iyi ikon atölyesinin sizinki olduğu doğru değil," dedi. "En iyisi Moskova'daki Rogojin'dir." Afallayarak kenara çekildim. Adam bitişik dükkana da girmeksizin yavaşça çekilip gitti. Tezgahtar hain hain sordu.
"Şiştin mi?
Siz bana Rogojin'den söz etmiş miydiniz?"
Küfretmeye başladı.
Ayrım sonu. Sayfa 214.